bizim qalayım.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu iz əsasən təhsil mövzusuna həsr olunub. Həm yeni dərs ilə başladığı üçün, həm də Azərbaycan təhsilinə kənardan baxmaqdan ötürü. Bələdçimiz İstanbul Aydın Universitetinin professoru Kamil Vəli Nərimanoğludur.
Hoş gördük.
Hoş gördük. Necəsiniz?
Sağ olun. Gerçək Türkiyə necədir? Mədəni baxımdan Azərbaycanla eyni nöqtəyə baxır, yoxsa tanınma fərqlər var?
Türkiyə əlbəttə Azərbaycana çox yaxındır. Dili ilə, dini ilə, adətləri ilə, ənənəsi ilə. Amma bununla bərabər Türkiyə başqa rejim əsasında formalaşmış müstəqil dövlətdir. Türkiyə bilirsiniz, heç vaxt əsarətdə olmuyor. Müstəqil olub həmişə. Müstəmləkə və yarım müstəmləkə həyatı yaşamayıb Türkiyə. Bu baxımdan əlbəttə Azərbaycan toplumu ilə Türkiyə toplumu arasında çox böyük fərq var və bunu da unutmayaq ki, biz hamımız bu və ya digər şəkildə homo sovietikus, yəni sovet adamıyıq. İndi bəzisi ömrünün 40-lini, bəzisi 30, 10, siz məsələn cavan nəslisiniz, nisbətən az yaşamısınız, sizin övladınız daha az yaşayıb, heç yaşamayanlar var. Amma hətta yaşamayanlar da ailədən gələrək bu və ya digər şəkildə sovet rejimi şəraitinə, sovet sisteminə bulaşmışlar. Bunu mən müsbət əlamət kimi qeyd eləmirəm. Yəni sovet sistemində yaşamaq, dünyadan ayrılmaq, fərqli düşünmək, fərqli sosial, psixoloji keyfiyyətlər daşımaq deməkdir. Bu mənada Türkiyə toplumu bizdən əlbəttə fərqlidir.
Bakı Dövlət Universitetində professor çalışmış.
Bəli, 30 il.
Bəlkə də gülməli bir söz işlədi cəbində.
Buyurun.
Orta statik İstanbullu professorla, Bakılı professorla müqayisə edəndə hansı fərqlərdən söhbət gedə bilər?
Birinci ondan başlayaq ki, hər şeyin bazası iqtisadiyyatdır. İstanbullu professorun maddi ehtiyacı yoxdur. Onlar çox firavanla yaşamırlar, açıq deyim. Amma normal yaşamaq şərtləri var. Yəni evi var böyük əksəriyyətinin. Ondan sonra maaşı onun özünün və ailəsinin dolanacağı üçün tamamilə yetərlidir. Bundan başqa İstanbullu professor daha özgürdür, daha müstəqildir. Yəni heç bir baskı altında yaşamayan, çünki hüquqlu cəmiyyətdə yaşayır. Hüquqlu cəmiyyətin şərtləri insanı istər-istəməz özgür eləyir, azad eləyir. Bu mənada güllük gülistanlıq olmasa da cənnətdə yaşamır İstanbullu professorlar. Amma hər halda Azərbaycanlı professordan qat-qat yaxşı yaşayır, həm mənəvi, həm də maddi baxımdan.
Bəs Azərbaycanlı professor necə yaşayır?
Azərbaycanlı professor, yəni mən özüm onlardan ayırmıram, sovet sistemində, yəni müstəqilliyə qədər, isə deyim ki, rejimin şərtlərinə görə Azərbaycanlı professor pis yaşamırdı, amma anormal şərtlərdir o şərtlər. Çünki qəbul imtihanına düşən universitet professoru cəmiyyətin yüksək, ortadan yuxarı təbəqəsi sayılır. Məsələn, mən o sistemdə bir bəxtiyar müəllim məndən çox maaş və qonorar alırdı. Bizim müəllimimiz Bəxtiyar Vahabzadə, xalq şairimiz. Biz o zaman üzülü haqqı verəndə mən universitet üzrə ondan sonra olurdum. Yəni ikinci ola bilirdim. Xüsusilə son illərdə. Çünki radioda verilişlərim vardı, televiziyada tez-tez danışırdım. Qonorar çox alırdı. Kitablarım çıxırdı. Məsələn, mən birinci kitabım çıxanda 250 min tirajla çıxıb. Mən ondan maşını da aldım, evlilik üçün də tədarük gördüm. Yəni kifayət qədər mənə həm maddi, həm mənəvi dəstək oldu. Əlbəttə cəmiyyətdə müəllimin hürməti vardı. Bizim önümüzə qapı, bağlı qapılar çox az idi. O vaxt cəmiyyət müəllimə, xüsusilə universitet müəllimlərinin hürməti vardı. Bəlkə orta məktəb müəllimlərinə o hürmət göstərilmirdi, açıq desək. İndi ya işləri düşürdü, uşaqları oxuyurdu, cəmiyyət bir-birindən bağlı idi, cəmiyyət anormal cəmiyyətidir, rüşvət norma sayılırdı, demirəm hamı rüşvət alırdı, yox, ondan söhbət getmir. Sadəcə orada sənin getdiyin yerdə sənə edilən hürmət də əgər o şeydən götürsə, o da rüşvət sayılırdı. Sayıla bilər daha doğrusu, çünki bilirsiniz o hədiyyənin də bir kriteri var, onu kapitalist ölkəsində və ya müstəqil ölkədə ondan artı olan da rüşvet statüsüne girir. La prezident olsun, mellim olsun, kim olursa olsun. Ama ayıp sayılım burada. Mesela ben ele olup ki mesela ev almışam, mene pul lazım olup, mene bir dostum ki onu üniversiteden uşaklarına ders verdim ben. Lenkeranlıydı, adını çevirmek istemiyorum. Mesela mene borç verip ama sonra onu almayıp. Şimdi bu hansı statüse gelir bilmiyorum. Ama ben de onu çok hürmet etmişim. Ailece dost olmuşum. Bu rüşvet sayılırsa belki rüşvet. Sayılmışsa bilmiyorum ne dese. Mene çok hürmet edin. Bu tipli adamlar olurdu. Birinin şer işi olurdu, birinin hayır işi olurdu. Yani üniversite müelliminin cemiyete hususi bir şeyi vardı. Ama müstakillikten sonra üniversite müellimleri hususuyla bizim dövrümüzde rahmetli Ebülfez İlçi Bey kabul imtihanlarını levhleyenden, test imtihanına geçenden sonra ki biz bunu çok büyük sevincinle karşıladık. Çünkü Sovyet sisteminde dağıdan bir mekanizm de rüşvetti. Ona göre de onu eleştirme istemiyorum ben. Çünkü herkes öz rejimin okşuyor. Herkes, her adam. Herkes demesin ki ben temizim, elim paktı. Sovyet sisteminde yaşayan adam bu veya diğer şekilde bir şeye bulaşır. Bunun azı var, çoğu var, insaflısı var, insafsızı var. Neyi var ama Sovyet sisteminde yaşamanın özü müeyyen şartları kabul etmek demektir. Mesela harice giden adam KGB'den keçiş ve imzalayır bazı senetleri. Bu bir şart. Bir haberleri bize diyeceksin. Desen de demesen de sen imzalanmışsan onu ki harice giden de şartla gezsen çünkü. İster istemez bunu Bekter Vahapzade de hissi yiyip Sabri Üstem Hanlı da Ekrem'e herkese bir şartlar koyurlar önüne. Elbette insanların hamısı ajan değil. İnsanlar bunu gitmek, görmek, dünyasını genişlendirmek için gitmek isteyip kapitalist ülkelerine, Avrupa ülkelerine, o cümleden Türkiye'de gitmek isteyip ve elbette o anında ajana çevrilmeyip ve olmuyup ama o şartları imzalayıp. Bu manada Sovyetler dağılandan sonra yani 91'den sonra elbette ki melimlerin vaziyeti çok pis oldu. Ağır oldu. Müstakillik illerin ben bizim müellimlerin rahmetli Famil Mehdi'nin Dilen Profesör Dilen şehri vardı. O bütün müellimlere aitti. Bu ve diğer şekilde. Hakikaten ağır bir şerait yaşadı. Herkes yaşadı. Cemiyetin bütün tebekeleri hususuyla aydınlar, ziyalılar bunu yaşadılar. Ve bu aydınların yaşadığı bu ağırlığı elbette müellimler de çekti. Ve bu ağırlıktan sonraki müstakillik başladı. Bunun menevi büyük dayağıydı, teskinliğiydi. Çünkü biz müstakil yaşamaya başladık. Bu çok büyük bir arzuydu, idealdı ve ben bile tamamıyla belagata yol vermeden hayatımın anlamını Azerbaycan'ın müstakil olduğu vakta düştüğüyle değerlendiririm. Mesela benim hayatımın birinci amili oldu. Sıkıntılar oldu. Bütün ülkelerde olur. Ben bu yakınlarda Balkan ülkelerindeydim. Gedirem her yıl gedirem ora. Onların sıkıntısı bizimkinden de çok. Çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Ben galistoklu dilenciler orada çok gördüm. Kostümlü galistoklu. Çünkü yoktu yaşayabilmeler. Makedonya'da da gördüm. Bosna'da da gördüm. Yani dünyada bir devrim olanda, çevriliş olanda, başka sisteme geçende bu ağırlığı ülkeler yaşıyor. Bunu kabullemek lazımdı. Bu mevcut rejimle bağlı değil. Bu böyle olmalıydı. Yani 93'te de belliydi. Sonrakilerde belliydi. Ama Azerbaycan'da elebil onun üstüne sonra rejimin ağırlığı geldi ve Azerbaycan'a pul akını başlayanla neft anlaşmaları bağlandıktan sonra Azerbaycan bu vaziyeti indikinden 10 defa yaxşı düzeldebilir. Bilerdi de. İndi de düzeldebilir. Ama bunu eləmirlər. Bunun düzü səbəbini mən çox fikirləşirəm tapa bilmirəm. Bunu piramidanın başında dayanan eləyir ya ətrafındakı adamlar eləyir. Hüküm vermək istəmirəm. Halbuki Azerbaycan'daki gərginliyi azaltmağın bir yolu ziyalıların xüsusilə yaradıcı ziyalıların ve müəllimlərin maaşını artırmaq. Azerbaycan'ın serveti var. Çok büyük gelirleri var. İten pullar var. O iten pulların onda biri bütçeye gelirse profesörün maaşı en az 1000-1500 dolar alır. Dosent de müvafık olarak 800-700-1000 dolar seviyesinde veya Azerbaycan manat seviyesinde paylaşabilir. Tegayütler artırılabilir çünkü çoklu müellim var. Onların tegayüdü azdı. 200 maat, 150 maat, 120 maat. Ondan hiç dermanın pulu ilemir o. Yani sosyal çetinlikler Azerbaycan'ın indiki pul akının kabağında komik derecede azdı. Bu manada belki Azerbaycan'daki bu gerginliğin, gözlenilen kataklizmlerin esas sebeplerinden biri maddi dolanışacaktı ki burada müellimlerin maddi vaziyeti çok önemli rol oynuyor. Ama elbette manevi faktör de var. İnsanın özgürlüğü var. İnsanın söz deme azatlığı var. Yazma azatlığı var ki ben onları aşağı hesap edemiyorum. Yukarı hesap edeyim. Belki de beraber hesap edemiyorlar. Çünkü insanın maddi varlığı kim önemli ruha varlığı da var. İnsanın ruhu da azad olmalıdır, sözü de azad olmalıdır. İnsan söz diyende kimdense çekinmemelidir. Elbette cemiyetin kriterleri var. Bu cemiyet kriterleri dahilinde herkesin şahsiyetini, aile varlığını, şahsi varlığını tehkir etmeden herkes herkesi eleştirebilir. Tokunulmaz, tenkit olunmaz adam yoktu. Devlet memuru da olabilir, yüksek devlet memuru da olabilir, müellim de olabilir, hekim de olabilir. Çünkü cemiyet onunla sağlamlaşır. Daha özgür olur. Ve Türkiye'yle biz mukayese ettiğimiz için Türkiye'de böyle bir özgürlük var. Türkiye'de dininden, dilinden, bakışından, siyasi bakışından asılı olmayarak herkesin bir özgürlüğü var. Ama diyelim ki üniversitede, orduda siyasi tebligat kadağan değil ama adet değil. Yani onu yapmırlar, etmirler. Çünkü ben tutak ki Türk dili tarihi müellimiyem. Ben gidip orada Azerbaycan Halk Cephesi'ni veyahut da ki AK Parti'ni teriflesem, o birisi de gelip Cumhuriyeti terifleyecek ya Azerbaycan'daki diğer partileri. O da onda azat. Ve iki azatlık bir yerde kaos yaradır. Çünkü talebe buraya gelip öğrenmeye. Talebe gelip ki bir şeyi akselesin. Bunun için ya özel üniversitesi pul verir. Özel üniversite değilse vakt itirir. Arzuyla gelip, idealla gelip onu eğer siyasi tebligatlarla beynin doldursan biraz siyasi tebligat da biraz uyuşturucu kimidir. Elimi sıkıştırır. Neticede cemiyet savatsız kalır. Orduda da olmaz. Çünkü ordunun esas vazifesi güvenlikti, ülkenin korunmasıdır. Orada partiyalara bölünerse ordu olmaz. Bu manada ben Azerbaycan'ı da bu cihetten anormal görürüm. Teessüf ki Azerbaycan'da mellimler arasında böyle bir bölge var. Ben yaşadığım için değilim ama bunu virtual olarak demirim. Çünkü siyasi bakışa göre tegif var. Televizyonlara yakın koymamak var. Mesela benim 66 yaşım var. Ben o ağaç bir yaşa çatanda meyve verir. Benim meyve veren vaktimde son meyve, en etirli, en şireli, metli meyve de indi verir insan halim. Ama ben öz ülkemde mesela ondan mehrumum. Öz ülkemde mehrumum. Düzdür. Türkiye'nin ben Azerbaycan'dan ayrılmıyorum. Oradaki gençlik de benim evladımdır. Orada veririm, yazırım, bozururum. Hiçbir sıkıntım da yoktu. Çünkü mene çöreği Azerbaycan verir. Ben Azerbaycan'da ev almışım, eşi almışım, okumuşum. Çok kıymetli hocalarım, merim olup. Azerbaycan beni adam eliyip. Ben adam olup Türkiye'ye gitmişim. Bu adam olma hakkını ben milletime kaytarabilmirim. Milletime kaytarma hakkımı elimden alıplar. Ben bunu bağışlamıyorum. İndi siyasetle, aktif siyasetle meşgul olmasam da bir ziyalı olarak, bir aydın olarak bunu Azerbaycan hükümetine, Azerbaycan iktidarına hiç vakit bağışlamayacağım. Çünkü benim hakkımı alıplar. Benim evimi alsalar, pulumu alsalar o beni yandırmaz. O hem de tek benim değil hem de evlatlarımın hakkını alıplar. Onlar da Azerbaycan'da işlemek isteyirler. Mesela benim bir oğlum Londra'da işleyir, bir oğlum İstanbul'da işleyir. Tahsil alıplar, mükemmel tahsil alıplar. Çok da yakşı yaşayırlar, azat yaşayırlar. Ama o Azerbaycanlıdır. Azerbaycan vatandaşıdır. Benim için Azerbaycan vatandaşlığı birinci derecelidir. Azerbaycan vatandaşı tergetten de, dinlen de falandan da vatandaş olarak üstünlük demektir. Her bir vatandaş beraberdir. Seçme hakkı var, seçilme hakkı var, işleme hakkı var, istirahat hakkı var. Bu haklardan mehrum olanda demek cemiyet hukuksuz cemiyet. İnsanların hakkı taptanır. Bu ya siyasi bakışa göre edilir, ya seçim prinsipleri doğru değil, ya kohumbazlık var, ya yerlilik var. Çok sebepler var. Ama bu sebeplerden aslı olmayarak cemiyet artık aşağı keyfiyetli bir cemiyet sayılır. Bu yüksek insan hukukları korunan bir cemiyet değil. Azerbaycan'da inandırırım sizi Sevda Hanım. Azerbaycan'da bunu düzeltmek mümkündür. İnkılapsız, büyük kataklizmler yaşamadan, fırtınalar yaşamadan bunu düzeltmek mümkündür. Bunu başlamak lazımdı. Hukuklardan, hukuk sisteminden, büyük korrupsiyaların dağıtılmasından, onun piramidanın zirvesine taşınmasının önü alınmalıdır. Çünkü balık başından iğlenir. Ve bundan sonra artık her şey değişmeli. Maddi teminat meselesi, maaş meselesi. Çünkü sen bir müellim boğazından yapışıp diyebilmezsen ki sen niye öğrenciye ele yanaşmışsın, talebeye ele yanaşmışsın. Onun ihtiyacı var. Uşağı evde hasta olan, derman olmayan adam rüşvet alırsa ben ona beraat kazandıracağım. Çünkü uşak hastadır, ölümcüldür. Ona bir derman lazım. Dermanın da kıymeti 50 manattı, 100 manat. O nece alsın? O ya dilenmelidir, dilenip o pulu kazanabilmez. Borç vermirler. Çünkü Azerbaycan ham borç istiyor. Onda o yukarıda olan 5 faizle pul vermiş. Ne inesin bu adam? Sefiller romanındaki Jean Valjean'ın çöreği uğurlamaya, onun beraati olduğu kimi o da bu dermanın hakkını bir yerden uğramalı, bir yerden tapmalıdır. (Gülüyor) Yani bu bir normal vaziyet değil. Ben marjinal bir şey olsa da bunu örnek gibi veririm. Demek cemiyette eğer bir alim, bir müellimin maaşı imkan vermelidir ki o hayırsere de gitsin, uşağına bir meyve dalabilsin, hiç olmasa haftada iki defa et veya balık yemeği yesin, ondan sonra geyim gezimi olsun, çünkü talebe karşısına çıkır o, talebe karşısına danışır, bir de hamı talebe olmuş o, müellimin her şeyine fikir verirler. Bugün ne giyinip, köyneyi ne deyip, bazen illerliğini kostümü giyin, müellimlerimiz olup bizim tevazukar, ben bir yakışık hatırlayacağım mesela, ile müellimimiz vardı, Hadice Ağalarova, çok görkemli Rus edebiyatı müellimi, ben onun iki palta giydiğini görmedim. Veyahut da ki Gül Hüseyin Hüseyinoğlu, hem bir damalı kostümü vardı, onu giyirdi. Ya kara kostümü de var, iki kostümü var diyesen. Yadımda da hamsız, çünkü benim yaddaşım yerindeydi. Yani müellimlerin sıkıntısı bazen onun maddi varlığından çok menevi varlığını da etkiliyor. Eğer talebe müellimi, yüksek memurun oğlu, evladı, talebe müellimi basıp dövüşse, bu onun az kala hakkı sayılır. Çünkü müellim kimdi ki? O adamlar için müellim hiç kimdi? Gel burada danışandı. Çünkü Azerbaycan'da yegane ülkede okumamak için pul verirler. Azerbaycan'da bu bakımdan Azerbaycan tek ülkedir. Azerbaycan'ın tahsili öyle bir vaziyetteydi ki, bir ana lazımdı ki onu oturup ağlasın. Türkiye'de ben demirim her şey en yüksek seviyededir. Yok. Türkiye'nin tıbbi de, tahsili de normal seviyededir. Gün o gün olsun o da Harvard seviyesinde olsun, Avrupa seviyesinde olsun ve inşallah bu yolla da gelir. Ama bu çetinliklere bakmayarak Türkiye tahsil sistemiyle Azerbaycan tahsil sistemini mukayese etmek mümkün değil.
Gelmişken bu rüşvet, korrupsiya, yerli bazlık, tayfa bazlık, bak bu cür olumsuz özellikler. Nece yaşanır Türkiye'de? Nece yanaşırlar bile?
Türkiye'de var. Bunlar bazen rastlanır. Gazetelerde de okur, televizyonda da görür. Ama inandırırım ki bunlar marginal hallardı. Ucda bucakta olan hallardı. Türkiye'de müellim rüşvet alabilmez. Bu mümkün değil. Az kala ahlaksızlık seviyesinde sayılan bir haldı bu. Ve sistem de buna şerait yaratmış. İnsanların da onuru var, şerefi var. Şerefi olan adam rüşvet almaz. Eğer benim maaşım, benim yaşamama yetirse, benim müellim gururum varsa almaz. Mümkün değil. Yani Türkiye'de rüşvet meselesi belki gümrükte ya büyük ticaret ailelerinde var. Onu ben bilmiyorum. Yani tam rüşvetsiz değil Türkiye. Çünkü metbuatı falan okuyan da görürüm. Ama normal vaziyetlerde, yani eğitim sisteminde, maarif sisteminde, tipte, memurlar arasında, devlet idarelerinde rüşvet yoktur ve olabilmez. Ama bununla beraber bazı hallarda tavşırma ki var diyelim. Torpil değiller Türkiye Türkçesi. O var. Belli. O hastalığı Türkiye'de de var. Birinin dostluğu mesela Azerbaycanlı bir adamı getirip mesela merlim koyup adını çevirmek istemiyorum. Çünkü gelip gökte bir adam tapıp, yalvarıp, yakarıp ne bileyim Azerbaycan çetinliğini andırıp falan. O da kardeş milletti falan getirip. Adam desteyebilmiş. Savada da yoktu ve her günde Türkiye'ni eleştirir. Ben ondan çay içende yoruluram düzü. Diyelim ki sen bir rüşvet ülkesinden gelmişsin. Sen sıkıntısan. Sen öz ülkene bir defa tenkidi bak. Sonra Türkiye'ni eleştir. Elbette bu demek değil ki Türkiye eleştirilmez ülkede. Türkiye'de de bazı gütleri diyeceği, sözümüzde olan da diyeceği falan. Ama bir şeyi başa düşmeye lazımdı ki Türkiye bir inkişaf pillesini yavaş yavaş geçir. Dünenki Türkiye bugünkü değil. Bugünkü de sabahki olmayacak. Türkiye cazibe merkezi. Türkiye millerle kaskının, köçkünün geldiği bir ülkedir. Ve Türkiye sistemi siyasi sancıları yaşaya yaşaya ileriye doğru gider. Ve ben bu fikirle tamamıyla eminim ki Türkiye ileriye doğru gider her bakımdan. Ve bazen bizim metbuatta falan da bu hadiseleri, siyasi hadiseleri, büyük medeniyet hadiselerini düzgün değerlendirmirler. Bilmemekten ileri gelir. Türkiye'nin umumi istikameti düzgündü. Hem siyasi bakımdan, hem medeniyet bakımından, hem iktisadi bakımından. Ama elbette sefler de var, yanlışlar da var, sancılar da var. Bu sancıları Türkiye yaşaya yaşaya inşallah daha uygun şeye geçecek. Ama Azerbaycan'da bu sancılar yaşanmır. Üstü örtülüp, kararlaştırılıp bizde normaldir. Yani hiç ayıp da sayılmır. Adı da hürmetti. Buna göre de bizde öyle şeyler var ki normalaşır. Normalaştığı için de yüksek memurundan kategorisi ayrıdı, memur kategorisi ayrıdı, aşağı memur kategorisi ayrıdı. İnsanlar bir nöf sınıflanıp ve bu şekilde bir ahlak, aslında ahlak değil o ama ben şerit olarak ahlak değilim. Orada bir inkar şeklisi de var. O ahlak formalaşır.
Əsasən təhsil mövzusuna həsr etdiyimiz bu izdə istər təhsil, istər başqa mövzulara da toxunduq. Və Azərbaycan cəmiyyətinə Türkiyənin Aydın Universitetində dərs deyən Professor Kamil Vəli Nərmanoğlunun gözü ilə baxdıq.
Və
Kamil Məlim, yer gelmişken yəqin orada yüksek rütbəli məmurlarla da rastlaşmışsınız Türkiye'de bir yer.
Bəli.
Ne derecede Azerbaycan memurunu hatırladılar?
Azerbaycan'ın dürüst memuru yoktur demeyi insafsızlık olar. Çünkü dünyanın her yerinde vicdanlı insanlar var. Azerbaycan'da da çok vicdanlı, güzel insanlar ben görmüşüm. Çünkü bazıları din ailesinden gelir. Mesela haramı halalı bilir. Bazıları sadece düzgün bir atanın evladıdır. Bu manada rejim ne kadar eğri olsa da öyle bilinen ki reis hemşe düz görünse de çok yerde biz onu yakın mesafede düz görürük. Ama bütünlükte o demir yol reisi eğridir. Yani eğri olmasa mesafeni gidebilmez. Ama yakın mesafede 50-60 metrede biz onu düz görürük. Bu manada bu eğri memurlar falanlar çok sıkıntı çekmirler. Yani azap çekmirler. Çünkü onları ezem ve düzlüğe, normaya, hüve davet eleyen bir mekanizm yoktu. Çünkü yine diyelim ki o biraz yukarıdan geldiği için. Yani eğer müşahit devlet memuru, lab cumhurbaşkanı veyahut da icra hakimiyetinin rehberi veya nazir bu cür özbaşınalığı eleyirse ona Sovyet devrinde voluntarizm deyirdiler. İrade azatlığı. Yani ne cür bunu eleyirse bu yavaş yavaş gelir balaca idareye kadar. Çünkü cemiyet o eledi. Birbirine ötüre. Herkes o merdivanda yukarıdakine yaltaklanır, aşağıdakine zir. Yukarıdakine yaltaklanır, aşağıdakine zir. Böyle. Cemiyetin aşağı tebegesi, aşağı hissesi yani halkın büyük ekseriyeti büyük baskı altında ve tezik altında kalmaya mecbur olur. Burada korku faktörü var. Sosyal korku faktörü var. Korku bilirsiniz bir cür be cürdü Sevda Hanım. İnsanın en büyük korkularından biri az kalmak korkusu. Yani insan hisseliyende ki benim ailem, uşağım az kalabilir onu vahime basır. Bu çok vahimelenir. Başka hüquq korkusu var. Yani ben sabah şikayete gideceğim ama benim bu şikayetimi, bu adaletsizliği çevirebilen mahkeme yoktur. Bu demek değil ya Azerbaycan'da yakşı mahkeme yoktur. Şahsen ben Azerbaycan'da yakşı hakimlerin olduğuna inanırım. Çünkü başıma gelip adalette hakimler var. Ama sistem kusurludur. Yani ayrı ayrı adamlar bu sistemi düzeltmeye kadir değil. Namuslu vicdanlı savcı da, prokuror da, mahkeme de bu sistemde çok çetinlik çekir. Çok çetinlikle işleyir. Ve onlar çok değil ben size açık diyeyim ki. Bu manada meneyle gelir ki bunların çoğu yukarıdan gelir. Aşağıdan gelmiş. Her bir insan azat yaşamak, normal yaşamak onun tabii hakkıdır ve onu isteyir. Çünkü herkes isteyir ki korkusuz yaşasın, uşakları azat büyüsün, serbest büyüsün, dünya vatandaşı olabilsin, dünya vatandaşı vesvini taşıyabilsin. Bu manada bunlar hamısı rejimin tabiatından, idareçilikten ve yukarıdan gelir.
Azerbaycan Türkiye tecrübesine üst tutsa neler kazanacak neler diyecek?
Azerbaycan'ı Allah hele yaradıp ki Türkiye tecrübesinden çok şey kazanabilir ve kazanır. Hususuyla orduda ve tahsilde. Yavaş yavaş kazanmak isteyir. Orduda bence büyük bir adım atılıp NATO sistemi, Türkiye sistemi menele gelirken yeni tipli zabitler artık yetişip köyne zabitler baş hava sisteminden onlar gittiler demiyorlar ki. Ama elbette ki orada vayinkamat sistemi ki var. O bir beladı. O beladan Azerbaycan çetin kurtarar. Ama orduda artık yeni zabit var. Türkiye'de okuyanlar var, Azerbaycan'da okuyanlar var. Yeni zabit tipi yaranır Azerbaycan'da. Ben buna çok sevinirim. Ordu değişecek ve değişir. Türkiye'nin çok büyük etkisi var burada. Çok büyük tesiri var. Ama tahsilde de ümit var. Mesela Kafkas Üniversitesi ile Hazar Üniversitesi bunun örneğidir. Bu üniversiteler rüşvetsiz üniversitelerdir ve elde ettiği neticeler de dünya standartlarındadır. Bu da fakt. Bundan başka medeniyet sahesinde artık bizim dünya seviyeli yazıcılarımız var, şairlerimiz var, bestekarlarımız var, yaralıcı insanlarımız var. Bunlar artık dünya seviyesinde olan insanlardır. Kusura musikide. Mesela biz dünyaya çıkan senetkarlardan danışsak, Alim Kasımov dünyaya bir insan, Azerbaycan kimi dünyaya çıkarılabileceğimiz insanımızdır. Ya da ki Mustafa Zade, Vagif Mustafa Zade'nin kızı, o da dünya seviyesinde bir. Ve bizim bestekarlar, Kara Karayev'in, Arif Melikov'un, Fikret Mevru'nun, davamçıları olanlar da öyledi. İfaçılarımız şu Tufanlı Demirem ama bizim doğrudan da musiki dünya seviyesinde. Edebiyatta da naliyetler var, edebiyatında çok dünya seviyeli insanlar var, yazarlarımız var. Jurnalist yazarlarımız bence dünya seviyesinde jurnalistikadır. Çünkü sıkıntı olan ülkelerde jurnalistika meşe ileriye gitmiş olur. Hatta yasaklar var. Sizin radyonda demiyorlar ki Aytolyas'ın elinden alıflar veyahut da ki başka gazetelere karşı baskı var. Ben ama bir müellim kimi bunları okuyanda, dinleyende, bakanda, bazen televizyonda sevinirim. Sevinirim ki Azerbaycan'da bak müstakilliğin evladı bunlardı. Kalem ehli var ki bütün mübahiselere rağmen, bütün tartışmalara rağmen ben Azerbaycan'daki mətbuat adamlarının istidadına ve məruz kaldığı çetinlikleri çok yüksek değerlendiririm. Allah ilmara rahmet eylesin. Allah demek bizim yeni jurnalistikanın esasını koyanlara rahmet eylesin. Onların çok rahmete gidip onlar bu mektebi yaradıblar. İndi de mesela Mehman Bey'in Turan İnformasiya Agentliyinin sədrinin simasında ve çok isimler çekerim. Biz bəzi demek istemirəm. İster azadlık, ister yeni müsavat, başka mətbuat organlarında, radyolarda, Azadlık Radyosu'nda çalışan jurnalistlerin hem araçlarını hem de onların dünya standartlarındaki yazılarını ben son iller Azerbaycan'ın en büyük naliyeti sayarım. Xüsusilə üzr istəyirəm. İnsan azadlığı uğrunda, insan azadlığı, insan hüquqları uğrunda mücadelədə onların rolu çok büyüktü.
Azərbaycan nədə Türkiyəyə yaxınlaşır, nələrdə uzaqlaşır sizin fikrinizcə?
Azərbaycan təhsildə, davranış normalarında, rejimlə bağlı olmayan hər şeydə Türkiyəyə yaxınlaşır. Rejim şərtlərində Türkiyədən uzaqlaşır. Yəni idarəçilikdə, rejimdə, hüquq məsələsində Türkiyədən uzaqdır. Amma digər məsələlərdə o qədər yaxınlıq var ki, mən də Azərbaycanla Türkiyənin Avropa Birliyi modeli kimi bir yerdə olacağına inananlardanam və olacaq inşallah.
Müəllim, xatırlayırsınızsa 7-8 il öncə biz proqramının elə həmin bu proqramın qonağı olanda ötən 100 ildə Türkiyəyə məcburi köç etmiş Azərbaycan mühacirlərinin ümumiyyətlə mühacirət ədəbiyyatından danışmışıq sizlə.
Bəli, xatırlayıram.
İş elə gətirdi ki, bu müddət ərzində siz özünüz mühacir həyatı yaşamağa məcbur oldunuz. Bilmirəm, mühacir həyatı deyə bilərəmmi buna, amma dedim.
Şərt olaraq demək olar.
Nə dəyişib Kamil müəllim? Yəni Əhməd bəy Ağoğlunun, Əli bəy Hüseynzadənin, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin, Xəlil bəy Xasməmmədlinin ilə mühacirət həyatı ilə Kamil Vəli Nərmanoğlunun, Vurğun Əyyubun, Cavanşir Quliyevin və başqalarının mühacirət həyatı arasında hansı fərqlər var?
Bizim həyatımız onlardan qat-qat yaxşıdır. Çünki Türkiyə çox dəyişib. Çünki Türkiyə Əli bəy Hüseynzadənin, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin məruz qaldığı çətinliklər az olmayıb. Onlar bizdən həm həyat səviyyəsi etibarilə, həm də azadlıqlar baxımından çox şeydən məhrum olublar. İndi Türkiyə çox dəyişib və bizim durumumuz həm maddi, həm mənəvi əlbəttə onlardan qat-qat yaxşıdır. Allah onlara rəhmət eləsin. Amma bu da dünya dəyişib. Onunla bağlı Türkiyə çox dəyişib.
Çox sağ olun. Mən böyük məmnuniyyətlə sizinlə çox söhbət eləyirdim, amma vaxtımız
vaxtıdır. Çox sağ olun.
Başqa bir vaxt mühacirət ədəbiyyatından, mühacirət həyatından daha bir söhbət eləyirdim.
Hər zaman çox həvəslə və hətta sizə yardım olmaq üçün mən Homo Sovieticus adlı bir kitab yazıram. O da bizim üçün maraqlıdır. Xüsusilə biraz da zarafatla yazılmış kitabdır. Biraz elədi ki, biraz da bədiydi. Homo Sovieticus tipi nədir? Onu çalışmışam, səciyyələndirim.
Bəli, mütləq çıxanda bizə xəbər eləyərsiniz.
İnşallah.
Sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun, var olun. Çox sağ olun.
Azərbaycan cəmiyyətinə İstanbul Aydın Universitetinin professoru Kamil Vəli Nərmanoğlunun gözü ilə baxdıq. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı yitirməyin.
Bizim qalay.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşu, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam əziz dinləyicilər, Flashmobdasınız. Bugün biz Gənclər Klubu İctimai Birliyinin gənclər üçün təşkil etdiyi təlimlərdən danışacağıq. Aparıcınız mənəm Rəna, qonaqlarımız isə Gənclər Klubu İctimai Birliyinin üzvləri Aysel Əliyeva və Elgün Əliyevdir. Xoş gəlmisiniz. Gənclər Klubu İctimai Birliyinin nə vaxtdan fəaliyyət göstərir? Ümumiyyətlə fəaliyyətləriniz hansı istiqamətdədir? Hansı layihələr həyata keçirirsiniz və s.?
Təşkilat 2006-cı ildən fəaliyyət göstərir. 2006-cı ildən fəaliyyət göstərir, 2007-ci ildən isə tam təsis olunub. Yəni, fikir kimi 2006-cı ildən artıq fikir ortaya qoyulmuşdur Gənclər Klubunun. Bizim layihələr əsasən sosial layihələrdir.